Mobilitenin yeni bölümünden herkese merhaba. Sunucularınız ben Erdi Özağ.
Merhaba, ben Ender Yıldız.
Yine dop dolu bir programla karşınızda olacağız. Çok fazla sayıda haberimiz var ama haberden önce geçtiğimiz hafta yaşadığımız bir olayı sizlerle paylaşmak istiyorum. Amacımız burada polemik yaratmak değil, tartışma yaratmak değil. Sonucunda herkesin farklı görüş ve önerileri olabilir firmalarla ve ürünlerle ilgili olarak ama ben bizzat yaşanan olayı sizlere aktaracağım ve sonrasında yorumu, takdiri sizlere bırakacağım. Olayımız Apple'la ilgili. Aslında olayın kahramanı Apple diyebiliriz. Geçtiğimiz hafta içerisinde bizi aradılar ve dediler ki, bizzat bana ulaştılar ve dediler ki ikinci mağazamızın açılışına artık ramak kaldı. Akasya Alışveriş Merkezi'nde, İstanbul'u bilenler tanıyordur muhtemelen. Anadolu yakasındaki en yeni alışveriş merkezlerinden bir tanesi. Direkt metro ve metrobüsten bağlantı yapıp gidilebilen, ulaşım kolay bir yer. İkinci mağazamızı açacağız, katılmak ister misiniz? Öncesinde basına özel bir gezi yapacağız dediler. Ben tabii ki gelip katılalım. Oradaki tabii ki amacım gidip mağazayı görmek değil. Mağazayı istediğin zaman zaten görürsünüz. Sonra herkes önce iPad Air 2, iMac 5K Retina ve benzeri ürünler varsa gideyim göreyim çekebilirsem videolar çekip siz değerli okuyucularımıza paylaşalım ve içerik üretmek üretmiş olalım diye düşünerek aldım çantayı. Çantanın içerisinde kamerayı, tripodu, tüm ekipmanları, mikrofonları vesaire ağır bir çanta yaptım. Yola koyuldum. Gittik. Gittikten sonra şöyle bir şey oldu. Gidiyorsun zaten kapıda bir bekletiyorlar sizi. Sanki böyle hani FBI ajanları gibi böyle çalışanlar etrafa doluşmuş. Giriş içeriden onay gelmesini bekliyorlar. O sırada iPad'den isim kontrolü yapıyorlar. İşte isminiz var mı yok mu diye. Böyle ciddi bir güvenlik önlemi var. Dışarıdan spontane birisinin ya da kayıt yapmamış bir gazetecinin girmesi çok kolay değil. Onu söyleyebilirim. Neyse girdik. Sunum yapıldı. Zaten küçük bir mağaza. Zorlu'daki, Zorlu Alışveriş Merkezi'ndeki, Zorlu Center'daki mağazayla kıyasladığımız zaman tek kat minyatür bir mağaza diye de söyleyebilirim. 10 dakika 15 dakika bir sunum yapıldı. Sunumu da Apple'ın bölgesel mağazalardan sorumlu yöneticisi yaptı. Sunumda sadece şunlar söylendi. İşte yine çok güzel bir mağaza yaptık. 80 tane çalışanımız var. Çalışanlarımızın arka planı hepsi birbirinden renkli. Fotoğrafçısı var, dalgıcı var, illüstratörü var, şairi var, yazarı var. Hepsi çok iyi eğitimlerden geçmiş. Çok fazla sayıda çalışanımız var dediler. Eminim ki öyledir. Ona bir şey demiyorum. 10 dakika sonunda bu ufak bilgi paylaşıldı. İşte 120 tane demo cihazımız var. Hepsi internete bağlı. Gelenler eğlenecekler. Çocuklara özel bölümlerimiz olacak. Öğrenciler gruplar halinde önden kayıt yapmak suretiyle gelebilecekler gibi tarzında bir takım bilgiler verildikten sonra soru cevap seansı zaten yaptırmıyorlar. Bunu anlamış değilim ama herhangi bir soru soramıyorsunuz bu tür etkinliklerde Apple çalışanlarına. Sonra serbest zamanda hani mağazayı gezebilirsiniz. Önce şunu söyleyeyim hani belki Apple tüm dünyada böyle yapıyordur onu bilmiyorum. Başka ülkelerdeki mağaza çalışanlarına katılmadım. Lansmanlarında da Apple Türkiye'de sadece resmi iki tane editörünü götürdüğü için katılmak zaten mümkün değil. Dolayısıyla tam anlamıyla nasıl bir politikaları var bilmiyorum ama hani gelen gazetecilere, karşıdan gelen var, yoldan gelen var, 3 tane 4 tane otobüs vasıtası değiştirip gelen var. Ne su ikramı, ne çay ikramı, hani herhangi bir ekstra servis. Biz hani misafirperverlik gereği biz de kapına gelen adama bir su veririz, bir şey ister misin diye sorarsın.
Bizim ülkenin kültüründe bu var. Yani Amerika'da yapmıyorsan bile burada yapmak lazım. Yani insana bir su verirsin, bir yoldan gelmiş bir harareti var.
Ben niye üzüldüm biliyor musun? Apple burada Apple Store online mağazayı ilk açtığında siteye girdiğinizde ilk görsel şuydu, bir çay bardağı, ince belli bardak, altında bizim o klasik kırmızı beyazlı bardak altlıkları var ya, çay onlardan vardı. Hani böyle figürleri, kültürel figürleri satış yapacağın yerde koyuyorsun ama ya 30 tane gazeteci gelmiş. Hepsi birbirinden de yani hepsi Türkiye'nin yazılı ya da online önemli yayınlarını temsil eden insanlar. Yani bir su ver ya arkadaşlar, bir şey ister misiniz, bir şeye ihtiyacınız var mı? Herkes yoldan geliyor çünkü illa ki birinin bir şeye ihtiyacı olabilir. Böyle şeyler yok, onu peşinden söylemiş olayım. Neyse çok fazla uzatmayalım lafı. Serbest zamanda ben dedim ki gideyim şu iMac 5K'nın bir kısa videosunu çekeyim. Önce biraz kullanayım. Yaklaşık bir 15-20 dakika cihazı kullandım. Yapabildiğim bazı tarayıcı taban testleri yaptım ki onları zaten videonun ilgili videonun sonunda bulabilirsiniz. Sonrasında gittim. İki tane yabancı PR yani halkla ilişkiler yöneticisi var Apple'ın Türkiye'de ilgilen. Birisi Josh diye birisi. Biri de Tanya diye bir bayan hanımefendi. Bayana gittim dedim ki ya dedim ben iMac'in önünde iMac'i anlatmak ve genel olarak bu mağazayı vesaire ürünle birlikte konuşmak istiyorum dedim. iMac çünkü 5K Retina çok iPad Air kadar önemli bir ürün, onu söylemek gerekiyor. Tamam dedi tabii hay hay. Bir şey daha rica ettim. Dedim ki sesi biraz kısabilir misiniz dedim. Ses kaydı video çekeceğim için. Tabii dedi olur dedim. Buraya kadar her şey normal. Kötü
gayet giden güzel, bir şey yok.
Daha sonra o Josh denen diğer adam geldi. İsmi Josh olan. Bana dedi ki ne kadar sürecek çekimin dedi. Dedim çok sürmeyecek dedim. Sonucunda bir mağazada ufak bir video çekeceğim. Bana tam olarak kaç dakika süreceğini söylemen gerekiyor. Şimdi ben, sen de, yayın olarak da biz böyle önden böyle ön tanımlı bir şeylerin zorlama yapıldığı şeylere genelde çok
sıcak
eyvallah demeyesin. Evet. Sonucunda hoştan ben orada babamın hayrına bir iş yapmıyorum. Hani geldim bir ürün çekeceğim. Bu senin yine faydan olacak yani. Bir saatte çeksem senin bir saati bana vermen gerekiyor. Valla dedim hani çok kısa sürecek dedim. Valla dedi 5-6 dakika falan dedi. Ben de oradan aklıma 7 geldi. İyi dedim 7 dakika falan. Ona da zar zor tamam dedi ama kesinlikle de kesinlikle 7 dakikayı geçmesin dedi. Eyvallah dedim peki. Daha sonra ben çekmeye başladım. Herhalde orada bunlar şeyi fark ettiler. Orada yerli yetkililer de vardı. Ben iMac'in en üst konfigürasyonunu Mac Pro'nun giriş seviyesinden belli koşullarda biraz daha hızlı olabileceğini söyleyeyim. Bu onlara herhalde sıkıntı yaşadı. Çünkü Mac Pro'nun fiyatını biliyorsun malum. Sonra arkadaşlar ben ikinci, üçüncü dakikadayken ne kadar işte bu yabancı yönetici varsa hepsi kameranın arkasında bana artık kesmen gerekiyor, bitirmelisin, istemiyoruz tarzında hareketler yapıyorlar. Yani olacak iş değil. Bir gazetecinin sözünü yarıda kesmek, bir gazetecinin son cümlesini koymasına izin vermemek gerçekten ismi Apple değil. Samsung, HTC, Nokia kim olursa olsun kesinlikle etik dışı yapamaması gereken bir konudur. Bunda hemfikiriz diye düşünüyorum herhalde. Siz de benim aynı fikirde olduğunuzu umuyorum ya da öyle olması gerektiğini düşünüyorum. Yani sürekli bir taciz karşıma artık kes, bitir. Sanki hani basket maçı ara ara mola mola sanki. Yani cümlemi de bitirmem gerekiyor. En nihayetinde kafamda bir şey kurguladım onu anlatıyorum. Hani cümlemi bitirmeme izin vermediler arkadaşlar. Cümlemi bitirme yani artık sonlarına yaklaşmıştım ama ister istemez bazı detayları kesmek zorunda kaldım. O esnada cümlemi bitirmeden artık video bitti demeden gittiler müziğin sesini sonuna kadar açtılar.
Zaten videoda da çok net.
Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Hani bak.
Çok ayıp etmişler yani.
Böyle. Çok fazla fuara gittim arkadaşlar. Amerika'sından, Avrupa'sından, Uzak Doğu'suna kadar. Uzak Doğu'da ismini duymadığımız Çinli firma bile gidip yanına ben ürünü çekeceğim dediği zaman
elpençe oluyor hemen etrafında
gelip önümüzde şöyle bir saygıyla eğiliyor. Ne isterseniz biz size yardımcı olalım diyorlar. Bakın sizi abartmıyorum. Yani Çinli firma. Zaten Uzak Doğu'larda ayrı bir şey var. Saygı özellikle gazetecilere karşı bir mantalite var ama Apple'a gidip, Apple'ın bir mağazasına gidip bir ürününü ya da bir videosunu çektiğiniz zaman ben böyle bir şeyle karşılaşacağımı hayal bile edemezdim yani. Birisi bana söyleseydi inanmak istemezdim. Ama olacak iş değil. Daha sonrasında işte bana dediler ki ya şöyle bir durma söz konusu. Ben videoyu bitirdim. Onların isteği doğrultusunda. Zaten çekemezdim artık. Müziğin sesini sonuna kadar açtılar. O arkadaşlar ondan sonra ben eşyalarımı topluyorum. Ya gel sen kusura bakma arkadaşım. Hani biz bundan dolayı bunu çekmeni müsaade edemedik. Ki baştan sorarak, kaç dakika süreceğine kadar konuşarak da artık yapılmış bir projelendirmeydi orada. Yani gel bir özür dile ya da gel derdini anlat. Yok kendi aralarında şakalaşıyorlar. Bir tanesi böyle dans ederek yürüyor falan içeride böyle. Yani değişik bir şeyler. Farklı bir kültür tabii anlamak da zor ama açıkçası üzüldüm. Neden üzüldüm? Ya burada ben olmayabilirim, Ender olabilir ya da sizlerden herhangi birisi de olabilirsiniz. Buradaki amaç yani bana yapılmış bir olay değil bu. İnsanların bilgi edinme hakkını, bir şeyleri görme hakkına kimse tecavüz edemez. Benim düşündüğüm konu aslında. Çünkü ben orada Apple'dan para almıyorum, Apple'dan reklam almıyorum, Apple'dan ürün almıyorum, Apple'ın herhangi bir etkinliğine zaten davet edilmiyorum. Ben tamamıyla yeni bir ürünü görüp sizlere aktarabilmek amacıyla herhangi bir beklenti olmadan gidip bir şeyler yapma gayreti içerisinde olan, derdini anlatan, iznini alan bir kişiyken böyle bir saygısızlıkla karşı karşıya kaldım. Daha sonrasında ajans bana ulaştı. Ajans çok aslında işi çözme konusunda adımlar attı. Dedim ki,
komik bir diyalog oldu, ona gülüyorum ben de. İşte.
Yani şimdi orada da şöyle bir durum söz konusu oldu. Dedim ki, yani ben sizi anlıyorum ama şöyle bir durum söz konusu. Kendi adıma değil. Ben artık diyorum ki Apple donanım haberden ve donanım haberden biz bir aracı kurumuz yani. Biz okuyucu olmadan hiçbir şeyiz aslında bakıldığı zaman. Donanım haberin hitap ettiği kitleye resmi bir özür dilemek zorunda. Adeta işte resmi yazışmalar falan bu onaysız olmaz. Yurt dışına görüşmek lazım, durumu anlatılması lazım, uzun prosedür vesaire. O zaman dedim bundan sorumlusu olan kişiler dedim bana bireysel olarak biz yanlış anlaşıldık tarzına bir mail atsınlar ve çekmek istediğim ürünle ilgili fikirlerimi, düşüncelerimi anlatmama izin vermedikleri için o ürünü de bana hemen temin etsinler dedim. Test merkezimize gelsin, inceleyelim. Birkaç gün kalması da yeterli dedim, sonra geri yollayalım. O da yok.
Bir de sonrasındaki dönüş de çok komik hani orayı da.
Ya bir de şöyle bir durum söz konusu. Peki dediler hani biz bir araya gelelim, getirelim sizi.
Eyvallah.
Cumartesi günü dediler hani siz videoyu yayınlamayın dediler. Bu arada video yayınlamama eğiliminde de onlar da oluşan genel hava. Tabii ki ben firmanın isteğiyle iş yapmam.
Ne olmaz.
Bize bugüne kadar yayınlanmayın tarzında taleplerin kısmen baskılarının olduğu birkaç video da oldu aslında. Biz hepsini yayınlama yönünde karar aldık. O konuda hem sitemiz hem sitemizin kurucusu Gün Oksay'ın çok açık bir şeyi vardır yani görüşü vardır. Hani o konuda
yani kimseye eyvallah dedirtmez.
Kimseye eyvallah dedirtmez. Hani o bizim zaten bu kadar şey olmamızın arkamızda durmasında zaten verdiği bir güvenle artık bunları da burada paylaşabiliyoruz zaten. Dediler ki bana video yayınlamayın. Cumartesi günü mağaza açılışına gelin. Siz orada yabancılarla yani bu kişilerle tekrar buluşturalım. Ya dedim ki mağaza açıldıktan sonra zaten bu videonun da bir esprisi kalmayacak. Herkes ürünü görecek. Yani o zaman ben niye mağazaya geldim?
Bir de yani sen cumartesi günü evli başlığından
sonra yani?
Hani senin özel zamanın. Kalkıp burada onların bir hatası için oraya kalkacaksın da gününü harcayacaksın da erken kalkacaksın da. Yani böyle bir talepte bulunması bile yanlış. Hafta içi olur, iş saatlerinde olur ona eyvallah şey ama ben cumartesi günümü sizin yüzünüzden kalkıp gideceğim de şey yapacağım,
bir şey harcayacağım. Bak bir şey diyeceğim. Bu talepte bulunan da ben değilim. Hani onlar böyle bir şeyde bulunuyorlar. Daha sonra bana bir geri dönüş oldu. Dendi ki şu an işte sadece mağazada çalışında değil, burada çeşitli görüşmeler de yapmaya geldi Apple yöneticileri. Bu talebinize olumlu dönüş yapamıyoruz. Ya bunu ben talep etmedim ki.
Sen söyledin.
Ya bunu ben talep etmiyorum. Bu karşı taraftan gelen talep.
Ajansın bir şeyiydi bu aradaki ya, talebiyle.
Hani ajans gerçekten arada... hani bir şeyler çözülsün umuyla çok gayret etti. Buradan onlara da teşekkür ediyorum. Ama sonucunda şöyle bir şey var arkadaşlar. Hani ben ya şunu sorduğunuz zaman cevap alamıyorsunuz. Diyorum ki ya Apple Türkiye'de 15 yıldır gazeteci Amerika'ya götürüyor. 15 yıldır arkadaşlar. Bakın diyorum. Beni götürmeyin, donanım haberi götürmeyin ama başka gazetecilere götürün. Fırsat eşitliği yaratın. İnsanlar, farklı insanlardan okusunlar, görsünler. 15 yıldır gazeteci oluyorsun. Bir tane videosunu gördün mü lansmanda çekilmiş ya?
Yok. Haberimiz bile yoktu. Sen
ya giden kişileri tanıyoruz, seviyoruz. Hepsi abimiz, çok değer verdiğimiz insanlar ama yani farklı renkler, farklı şeyler olsun artık. Rakibimiz olabilir, başka bir site gitsin. Bir blogger gitsin, başka bir şey de olsun.
Tabii ya. Her sene birini
yollar. Bana diyorlar ki siz bunları talep etmiyorsunuz ki ederseniz olur. Ya dedim nasıl talep etmiyoruz ya? Kaç kez size de mail attık ya, dedik bir ben şöyle mail attım arkadaşlar, başka bir etkinlik için San Francisco'ya gidiyorum, beni yazdırabilir misiniz? Yani yok,
almıyorum. Kapıya kadar gideceksin, kapıdan içeri girmesi kalmış bir tek.
Yani. Ondan sonra dendik ki işte .com'a şu anlamıyorum. Ya sen önce istemedik mi, sonra .com'a mı önemli mi? Ben bunu da anlamıyorum. Ya kısaca özetlemek gerekirse, bizim bu konudaki ürünlere karşı olan duruşumuz, tavrımız değişmez. Sonuçta bu yaşanan olayı komple firmaya yıkmak da doğru değil. O arada bireylerin yaptığı hatalar da söz konusu olabilir ama maalesef çok üzücü bir olay yaşadık. Bunu Amerika'da kesinlikle yapamazsınız. Bir gazeteci sana gelip ürünü çekerken yarıda keseceksin. Orayı yıkarlar arkadaşlar. Amerika'da yapamadığın şeyi de kusura bakma Türkiye'de yapamazsın. Burası 3. dünya ülkesi değil. Ben buna müsaade etmem. En azından kendi yayınımla ilgili olarak. Bak videoyu da yayınladım. Tam böyle artık bir es payı bile bırakamamışım. Evet, bak, videoyu izleyenler görmüştür arkadaşlar. O kadar sinirlendim ki. Yani
lafını bile doğru
cümlemi bitir. Noktayı koydum ama direkt kameraya gittim artık bu alayım da çıkayım buradan diye. Orada videonun sonunu ben dikkatli izleyeyim, bir es payı bile yok yani. Bir kendime
soğuklanacak payı bile bırakmamışım bitir, yani. Şey yapamamışsın.
Kötü zaten... bir olay oldu bu maalesef. Üzücü bir olay oldu. iMac Air diyorum. Affedersin üzülüyorum. <diyorum. gülüyor> Kafada gitti bu kötü olayı tekrar düşündüğüm zaman. Retina 5K ekranlı iMac çok güzel bir ürün olmuş. Benim ürünle ilgili fikirlerim hala değişmedi. Mükemmel bir ürün. Biraz kullanma şansı yakalayınca da gördüm. Muazzam ya. Ben bir fotoğraf editörü olsam alacağım alettir.
Çok keyifli
kullanıyorsun. Çok keyifli olmuş, çok güzel olmuş. iPad Air 2'nin işlemcisine hayranım. Buradan konuşuruz zaten onun detaylarına gireriz. Ama bu yapılanları şiddetle kınıyorum. Umarım bu konuda. Ben hala bir özür bekliyorum. Bazı arkadaşlar var. iMac 5K ekranlı iMac'in incelemesinin altına yorumlarını paylaşmışlar. Yurt dışına bildir diye. Açıkçası hani yani yurt dışına bildirsek de büyük şirketler sistem şöyle işliyor. Siz yurt dışında bölgesel bir şikayette bulunuyorsunuz. O mail gelip tek o bölge yöneticilerine geliyor. Aynen. Dolayısıyla şikayet ettiğinizde kalıyorsunuz ama yani bir gazeteci 2 saat, 3 saatini verip kendi cebinden para harcayıp ulaşımını karşılayarak senin mağazana geliyor. Hiçbir ikramda bulunmuyorsun. Tabii öyle beklentim yok ama sonucunda bunlar bence ufak, hoş,
nüanslar yani. Jestir yani bu.
Jestir değil aslında, yapılması gerekendir yani. Bence. Must olması gereken şeyler bunlar. Bunu da yapmıyorsun. Gazeteci sizden izin alıyor. Diyor ki bu kadar çekileceğim. Zaman sınırlaması getiriyorsun. Buna rağmen çekeceğim diyor. Çekimine başlıyor, yarıda kesiyorsun.
Konuştuğun zamanı bile kullanmana izin vermedin.
Lütfen bu konuda sizle görüşmelerinizi paylaşın. Ben dediğim gibi hani bu benim yaşadığım bir olaydı. Ama erdi yerine ender dolu. Yani bu bir gazetecinin yaşadığı olaydı. Bunu bu şekilde ele almak gerekiyor. Üzücü bir olaydı. Umarız bunlar tekrarlanmaz çünkü.
Şöyle bir anekdot da verelim o zaman. İlk mağazanın açılışında biliyorsun sabahın köründe arkadaşlarımız gitti. Hani bize dedikleri şey kapının önünden sıranın önüne geçersiniz. Mağazaya girenleri çekersiniz. İçeri yani, girip bir kamera kuruyorsun.
Bizden Mesut'la Kaan gitti. Aha. Mağazaya sokmamışlar arkadaşlar. iPhone 6 lansmanıydı. Pardon, iPhone 6 lansman günü.
Pardon, ilk
mağazaydı. iPhone 6'nın lansman günü. Yani arkadaşlar gitmişler, demişler ki mağazaya da alamazsınız. Bizim arkadaşlar da geri gelmiş. Neymiş efendim? Zaten onlar basın mensuplarını kuyruk çekmek için çağırmışlar. Ya bana en baştan deseler ki kuyruk çekmek için geleceksiniz. Ben çaycıyı bile yollamam ya.
Yollamaz tabii.
Kuyruk çekmek ne demek abi?
Yani kendine editör mü, gazeteci mi arıyorsun, asker mi arıyorsun? Ben anlamadım bu işi. Zaten yurt dışında da sızan bazı dokümanlar... Birkaç kişinin yayınladığı blog yazıları var. Doğru yanlış orasını bilmem ama Amerika'daki lansmanlarda bile bu PR sisteminin ne kadar yozlaştığını anlatıyorlar. Kimin hangi sırada oturacağını yanında oturacak adama kadar düşünüp ona göre ayarlıyorlar yani.
Ya şöyle bir durum söz konusu.
Hoş bir durum değil açıkçası yani.
9 to 5 Mac diye bir site var. 9 to 5 Mac diye bir site var. Apple ürünlerini bayağı
yakın hatta geliyor.
9 to 5. Adam aslında isim de güzel. Yani evet. Mesaj saatleri içerisinde Apple yüzleri sadece tarzına bir mesaj veriyorlar. Orada Apple çok yakından takip eden Mark Gurman'dı galiba. Çocuğun ismini tam hatırlayamadım. Apple'ın medya politikaları ile ilgili 9-10 başlık şöyle bir güzel yazı yayınladı. Ne kadar doğru, ne kadar yanlış. Hani bunları bilemiyorum. Ben sadece okuduğum kadarını anlatmakla mükellefim. Diyor ki 2007 yani ilk iPhone lansmanından beri diyor. Zaten bu tür lansmanlara giden insanlar Amerika'da bile belli diyor yani. Dışarıdan giremiyorsun diyor. Örneğin diyor bunlardan bir tanesi diyor. Bilmem işte 2008-2009'da evinde Apple ürünüyle ilgili bir sorun yaşıyor diyor. Apple tatildeki mühendisini adamın evine yolluyor diyor.
Yani böyle bir şey var.
Şöyle bir durum söyleyeyim. Tim Cook'tan sonra bunlar değişir mi? Değişme sinyalleri veriyorlar aslında bakılırsa. iPhone 4'ü leak ettiği için, tüm detaylarını sızdırdığı için kara listeye alınan Gizmodo sitesi. Şimdi tekrar son lansmanda tekrar çağrılmıştı ama yani ben şu olayı Tim Cook'un tanık olacağını ya bir şekilde duyacağını düşünsem yani bunu sorumlusu olan insanlar işten kovulmaya kadar giderler. Çünkü hakikaten bu bir benim gazeteci olmam ya da benim kitlesel büyüklüğünü boş verin arkadaşlar. 100 kişinin takip ettiği bir blogger bile olsanız bu yapılacak bir iş değil. Yani,
açıkçası çok ayıp etmişler.
Böyle İnşallah bir olay yaşadık arkadaşlar. Siz de görüş önerilerinizi lütfen hani forumlarımızın genel kuralları çerçevesinde. Bizi eleştirebilirsiniz. Keşke gitmeseydiniz de diyebilirsiniz yani. Eyvallah ona da bir şey diyemem ama dediğim gibi bu benden ziyade bize, hepimize, sizlere yapılmış bir hakarettir. Çünkü dediğim gibi kimse kimsenin bilgi edinme hakkını elinden alamaz.
Evet, bu haberle de Mobilt'in
sonuna gelmiş oldu. Bu güzel esir oldu. Hadi gidelim. Bu haber
iPad miydi? Apple özel çektik bir tane daha.
Yani şimdi şöyle o zaman.
Devam edelim.
Gündemdeki haberlerle devam edelim. Aslında bu olayı aslında saatlerce konuşabiliriz. Sadece Apple özel değil. Zaman zaman bazı başka firmaların da garip davranışları oluyor.
Tabii canım, onlar da tepkilerimizi zaten
gösteriyor. Onlar da tepkilerimizi gösteriyoruz. Göstermemiz de gerekiyor. Hani röportaj yaptıktan sonra röportajı yayınlama tarzında, yayınladıktan sonra kaldırabilmeyiz tarzında. Bazı arkadaşlar yani arka planda öyle şeyler var ki yorumları silmesini bile talep edebiliyorlar.
Öyle.
Yani biz yorum silmeyeceğiz diye bizimle çalışmayan firmalar da var açıkçası öyle cevap verdiğimiz. Yorumu biz ne zaman siliyoruz? Eğer küfür ettiyseniz, hakaret ettiyseniz, forumun zaten genel üye olduğunuzdan itibariyle bir kullanıcı sözleşmesi var. Ona aykırı olan şeyleri şey yapıyoruz ama kaldırıyoruz ama onun dışında kimse... Hangi firma olursa olsun gelse kapıdan geri döner. Bizde de öyle bir sistem söz konusu. Gündemlik haberlerin öne çıkanlarıyla devam edelim Ender istersen. İlk haberimiz Nokia cephesinden. Yani hani aslında bu...
Nokia cephesi artık.
Şöyle bir şey söz konusu aslında. Hani eğer Apple'ın bu davranışı genele yayılmışsa ve küresel büyüklüğünden yola çıkarak böyle davranıyorsa bu haber aslında güzel bir örnek olabilir. Yılların Nokia'sı yani 2007-2008'lere kadar dünyanın bir numaralı telefon üreticisi bugün artık yok. İsmen de yok artık arkadaşlar. Yani bu... Kimsenin, ben en büyüğüm, bana kimse bir şey yapamaz, bana bir şey olmaz tarzına uzaklaşması gerektiğini en güzel örneği bence.
Evet, ne oldum demeyeceksin, ne olacağım diyeceksin. Çok güzel örneği. Yıllarca hepimiz o Nokia telefonların hayalini kurduk. Çoğunu alamadık bile yani.
Aynen. Bir sürü de kullandık. N90 serisini çok özenmiş ve hiçbir şekilde fiyatlarından dolayı alamamış.
Onları zaten rüyamızda ancak görüyorduk. Diğerlerini de işte Kadıköy'de falan telefoncuların vitrininde görüyorduk en fazla. O küçük 82 onlar falan. Ne güzel telefonlardı.
Ya ben bir şey söylemek istiyorum. Sözünü kesmiş gibi oldum ama bununla son paylaşayım. Ben bu olayı yaşadım. Çıkarken bana dediler ki sizlere tişört bastırdık. Apple fan tişörtünüzü almak ister misiniz?
Ha oldu.
Dedim teşekkür ederim. Kalsın.
Apple asker tişörtü olmuş o.
Neyse konuya geri dönelim. Yani hani böyle bir tutum içerisinde ben en büyüğüm bana bir şey olmaz derseniz günün birinde elin Amerikalısı gelir sizi alır ve ürününüzün üzerine kendi markasını basar. Şu an işte benzer bir durum Nokia için geçerli. Nokia artık akıllı telefonlarına, Nokia'nın akıllı telefonlarına Nokia ismini bırakıyor. Microsoft Windows olarak. Microsoft Lumia olarak isimler artık geçecek. Windows Phone isminden de biraz uzaklaşmak istediklerini burada görüyorum. Çünkü Windows Phone'un da arka planı, tarihsel gelişimi çok parlak değil. Orada da bir takım bazı sıkıntılı süreçler söz konusu. Dolayısıyla gelecekte Nokia isminden ziyade Lumia serisi akıllı telefonlarda Microsoft Lumia markasını göreceğiz. Microsoft tabii bu işte ne kadar ileri gider? Ben bunu Letonya'ya gittiğimizde Nokia yöneticilerine sordum. Hani dedim sadece bir telefon yapan firmayken şimdi yazılım, sunucu, işte oyun konsolu yapan bir firmanın bir telefon kolu olduğunu. Hani burada bir odak dağılımı söz konusu olacak mı? Kesinlikle olmayacak diyorlar. Microsoft bu işe çok sahiplendi. Geleceğe dönük çok iyi bir vizyonları var tarzında bir cevap aldım yöneticilerden. Umarım öyle olur. Çünkü rekabetin olabilmesi için güçlü markaların olması gerekiyor. Microsoft'un son çeyrekteki gelirine baktığımız zaman ben çok şaşırdım. Surface tabletlerde inanılmaz bir sıçrama var. Evet. 1 milyon tablet satmışlar. Böyle bir kapital, böyle bir para birikimiyle zaten çok kral telefonlar. Ciddi bir arge çalışmasıyla birlikte ortaya koyulabilir zaten.
Ya zaten Microsoft kendi bünyesinde bu Windows platformunu sürekli bir itelemeye çalıştı biliyorsun. Nokia'ya zamanında yaptıkları milyarlarca dolar hibeleri biliyoruz. Hı-hı. Sadece reklama harcaması için verdikleri paraları da biliyoruz. Tam tutarlı olmadı. Nokia markasını seven insanlar Windows Phone telefonlarla pek uyum sağlayamadılar. İnsanların algısı farklıydı, beklentileri farklıydı derken satın alma haberinden sonra zaten konuşuluyordu Nokia markasının tarihe gömüleceği. Üzüldüm ya.
Peki ben sana bir şey sorayım. Şöyle bir iddia var. Sence Stephen Elop yani Microsoft'tan Nokia'ya geçen yönetici sence Trojan mıydı? Trollat mıydı?
Olabilir. Belki de şirketin değerini düşürmek için belki yanlış kararlar aldı bilerek ama o kadar da kötü düşünmek bilmiyorum. Yani o da olduysa artık bu dünyanın çivisi çıkmış demektir.
Yani şöyle bir durum söz konusu çünkü Microsoft Nokia'yı satın aldıktan sonra Stephen Elop da şöyle bir durum söz konusu. Hep söz konusu diyorum ama nedense. Nokia'ya gelmeden önce Microsoft'un bayağı yine üst düzey yöneticisiydi. Şimdi tekrar Nokia'nın Microsoft'a geçmesinden sonra da Microsoft'un cihazlardan sorumlu üst yöneticisi durumunda hali hazırda. Açıkçası hani bakıldığı zaman çok önemli bir değer. Hani 10 milyar doların bile altında rakamlarla gitti. Yani bugün WhatsApp tek başına bir yazılım işte 20 milyar dolar diyoruz. LinkedIn'de de biliyorsun öyle bir görsel var. Türk Hava Yolları ile WhatsApp'ı karşılaştırmışlar. İşte birinde yüzlerce uçak var, binlerce çalışan var. Birinde işte 50 tane çalışan var. Biri 10 milyar dolar, birisi 20 milyar dolar, birisi
marka değeri öyle dolar. Bir şey.
İşte marka olmak hakikaten... Ya markadan ziyade insanlığın genelini etkileyen bir ürün yaptığın zaman işte... Hani öyle şirketler var ki bizim borsadaki en değerli 10 tane şirketi topluyorsun o kadar değer etmiyor.
Etmiyor.
Ama bakın Tüpraş diyorsun işte Gazmaz vesaire hani.
Dünyanın işini yapıyorlar baktığında.
Arazisi var, toprağı var, binaları kullandığı var, binaları, merkezleri var, santralleri var.
Her şeyi üst üste koyunca gene bir para etmiyor yani şey.
Aynen etmiyor. Gibi. Yani kısacası artık Nokia markası. Şöyle, ama şöyle bir durum söz konusu. Nokia markası hala Finlandiyaların elinde var. Aralarında Microsoft ve Nokia arasında bir lisans anlaşması söz konusu. İsim kullanım hakkı ile ilgili belli bir anlaşma var aralarında. 2017'lerde, 2018'lerde, belki biraz daha ileri bir tarihte Nokia markalı, belki Android telefonlar, belki yeni nesil telefonlar, yeni nesil telefonlar görmek ihtimaller dahil olabilir. Ama tabii bir dönem bitti. Artık Microsoft markası altında, Microsoft çatısı altında telefonlar göreceğiz. Lumia serisi olarak. Üzülmedim de değil. 3310'lar gibi efsanelerden nerelere geldik Ender?
Vay be.
3310 var mıydı sende?
Vardı tabii. Ben o kadar para biriktirip almıştım. Sonra onu gazeteyle dağıttılar. Çok üzülmüştüm. Şimdi 3310'u ilk gördüğüm yere de söyleyeyim mi sana? Şöyle. Kadıköy Pendik minibüsündeyim. Minibüsçü almış telefonu daha yeri. Ben de o sırada...
Minibüsü olmuş.
Şey, ortaokul... Da mıyım? Tabii ortaokuldayım ya. Şey böyle güzel hani
minibüsçüler var. İşte. O tarihler.
Güzel şöyle şeyler oluyordu. Minibüsçüler telefonda böyle kase gibi bir bardak gibi bir şeyin içine koyarlardı. Orada görüp böyle aşık olmuştum mavisine.
Ya ben 3210'u çok beğenmiştim.
3210 benim çok yakın bir arkadaşım da vardı. Titreşim falan taktırmıştı ona için. Yazılımını ekliyordun. İçinden titreşim motoru takıyordum falan. Ne enteresan.
Ama ben herhalde şanslı kesimliyim. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz arkadaşlar. Benim Nokia tarafında ilk tanıştığım telefon 7110 oldu. Bu ailemin zengin olmasından değil. Ben memur bir ailenin memur bir aile içerisinde yetiştim. Babamın hani emekli döneminde şöyle bir şey vardı. İşte emekli olmaya yakın işte ikramiye tarzı bir şeyler. Oradan hani bir telefon seç demişti bana alacağım. O zaman da 71 tabii Matrix jenerasyonundan geliyoruz yani otomatik kapak açılması vesaire. Bizim bir de onun internet yetenekleri çok iyiydi. İşte WAP, GPRS vesaire tarzında özellikle WAP tabanlı tarayıcısı bayağı iyi çalışıyordu. 71'im olmuştu. Okulda çok hava atmıştım onu biliyorum.
6110 vardı bizde ilk. O yanarlı dönerli antenli. Ortasında kızıl ötesi
vardı.
O
da çok iyiydi.
Çok başarılı telefondu o da.
Çok güzel telefonlar yaptılar hakikaten. Yani
yazık oldu.
Şöyle telefon dünyasının son 20 yılına baktığımızda en yaratıcı 10 tane telefonun 5 tanesi herhalde Nokia'dan gelmiş. Çok güzel telefonlar. En geç mesela. Onu devam ettirselerdi bugün başka bir Nokia'dan bahsediyorduk
aynen. Ben dedi. O sırf o şeyde gitti ya bir de o konuşma şekliyle. Çok enteresan bir tutuşma.
Ya ben... Engage alacaktım, almak üzereydim. Sonra Siemens SX65 vardı galiba, onu almıştım. O artık iyice telefonun akıllanmaya evet, başladı.
Tam öyle ROM, artık emülatörler aynen, falan çalışmaya başlayınca...
Uygulamalar diyecektim. Aplikasyonu yanlış oldu. Sen bilmiyorum, o dönemde ne kullanıyordun sen?
Engage zamanında bende şey vardı. Modelini şimdi dur bakayım şuradan. Ben anlatayım şey yap. Nokia'nın bir tane telefonu vardı, bu kalın kendi bar şeklinde. Ekranın iki tarafında tuşlar var. 55 serisinde bir şeydi. 55-50 mi? 55-10 yazsana bakayım bir.
Bakalım ne olacak.
Ekran 3310'u düşünün. Şu yatay mi? Yatay versiyon aynen 5510.
Bunu çok çirkin bir telefondu ama.
Bu çok şeydi. Kullanışsız bir telefondu.
Sen niye bunu aldın?
Ben bunu nasıl aldım?
Gazeteden mi kupon
yok,
mu?
Yok ben bunu şeyde Kadıköy'de tablacıdan almıştım. Tezgahtan almıştım. Şeyle takas etmiştik yanlış hatırlamıyorsam.
İyi seni kandırmamışlar. Çalışan telefon gelmiş en azından.
Yok canım alıp denedim. O zamanlar çok popülerdi. Götürüyor.
O zaman ama o hile de çok popülerdi. Çalışmayan telefonu vermeler vesaire.
Ya belki
tezgahtan.
Tabii canım belki ama. Başka bir ince ufak bir yeri çalışmıyordur. İşte eve götürürsün elinde kalır falan. O riski aldık. 64 MB hafızası vardı. Hiç unutmuyorum. Ben bu telefonu kullanmaya başladığımda üniversite hazırlıktaydım. Üniversitenin şeyi çok hızlıydı internet bağlantısı. 3DMark 2001 SE'yi okuldan telefonuma indiriyordum. Tabii USB 2.0 bile yok o zaman. 1.1'di cihazlar. Ondan sonra hani öğle arasında falan telefonun kopyalanmasını bekliyordum. Bayağı bir sürüyordu. Ya, oradan eve alıp getiriyordum falan.
Okuldaki internetten istifade etmek için ben yurtta kalan arkadaşlarımla kaldığımı bildim sabahladığımı.
Ya onların o şeylerini çok özendim ya. Sabaha kadar Counter Strike oynuyorlardı yurtta lokalada.
Biz de işte aynı apartmanda 5-6 kişi sabahtan akşama kadar nasıl organize olup oynarız onu planlıyorduk.
Apartmanda hiçbir zaman olmadı o iş ya. O kadar hani kafa kişinin aynı apartmanda.
Biz ligin oynuyoruz. Benim şanslım şu arkadaşlar. Bizim apartmanda hep kardeşler oturduğu için işte hep kuzenlerim vardı.
O zaman rahat.
Bir gün oynuyoruz. Sabah işte artık sabah saatleri yani güneş doğacak. Bizim kuzenlerden birisinden ses yok. Ne yapıyorsun mesela yazıyor işte. Kantistaki terminalinden yazıyor. Neredesin, ne yapacağız vesaire tarzında. En son cevap var. Sabah namazıya ben babam kalktı kafama patlattı bir tane hala kendime gelemedim. Hani o günden sonra bir daha da Counter-Strike ev ortamında, apartman ortamında oynamadık. Sıradaki haberimize geçelim istersen Ender.
Geçelim.
HTC ile devam edelim. HTC biliyorsunuz Desire Eye isimli bir telefonu Amerika'da lanse etmişti. Bu telefonun en büyük esprisi neydi Ender? Yeni kamerası. Yüksek çözünürlüklü bir kamera vardı. Şimdi One Mate 8'e bakıldığı zaman One Mate 8 HTC'nin hala amiral gemi, flagship dediğimiz en üst segmentteki telefonu. Bugün işte Galaxy Note 4 çıkacak mesela örnek görüyorum ya da S5 var. Diğer taraf LG belki yeni bir telefon çıkaracak. Sony tarafı Xperia Z3 çıkardı ama hala HTC tarafında One Mate 8 devam ediyor. Muhtemelen de Mobil Dünya Kongresi'ne kadar eğer bir sürpriz olmazsa bu model kalmaya
yılda
devam edecek.
Şeyine devam
hala çok güncel bir telefon, hala çok şık bir telefon. Malzeme kalitesi çok üst düzey bir telefon ama kamera tarafına geldiğimiz zaman 2500'lük bir telefonun da çok alakası olmayan bir kamerası var açıkçası bakıldığı zaman. Tamam düşük ışıkta iyi çekiyor. İşte bazı kamera özellikleri gerçekten heyecan verici.
Arkasındaki düşünce de güzel. Buna
mantık
da eyvallah.
Da güzel ama o mantık yüksek çözünürlükle birleştirse evet. Güzel olur. Yani aynen. 4 megapikselde kalırsan, ultra pikselde kalırsan o çok olur. Tutmaz. Şimdi Desire Eye'dan yola çıkarak HTC'nin One Mate 8 Eye adını taşıyan 13 megapiksellik bir ultra piksel kameraya sahip olduğu düşünülen bir telefonu olacağı öngörülmüştü. Bunu Amerika'da tanıtmadılar. Biz Amerika'da bekliyorduk açıkçası. Daha sonrasında ortaya çıkan bilgiler Çin tarafında resmi organlardan bu telefonun gerekli sertifikasyonu aldığını bize göstermişti ama HTC tarafına gelen haberler bu telefon bölgesel kalacak. Yani muhtemelen Asya pazarının dışına çıkmayabilir. Keşke çıksa, keşke gelse.
Yani olması gereken M8 aslında olur değil mi?
Yani evet bence de aynı şekilde olması kamera gereken M8. Hani bir şekilde HTC tarafında evet telefon hala güncel ama kamera tarafı yani belki de bu kamerayı geliştirerek M9'da kullanacaklar. Hani bir deneme yaptılar belki.
Düşünsene bu telefon Türkiye'ye gelse M8 var, M8i var. Ne diyeceksin? Hani hangi kaç
ya
parayı
fiyatını düşüneceksin ya da bunu yüksek fiyattan sunacaksın. HTC'de genelde biliyorsun fiyat indirme taraftarı olan firma
sevmez.
Değil.
Şimdi bunu gelip 2700 liradan satmaya çalışacak. Gideceksin almaya mağazaya. Adam ne diyecek? Bunun kamerası daha iyi. Hı-hı. O zaman adam şey düşünecek. 2400 liralık telefonun kamerası kötü mü?
Aynen.
Bu soru işaretini insanlara uyandırmamak olacak. İçin büyük ihtimalle Avrupa'ya, işte Amerika'ya falan çok fazla getirmeyecekler.
Gerçi aynı kafa karışıklığı Çin'de olacak. Yani One Mate 8 orada da satılan bir telefon.
Doğru, doğru. Artık orada nasıl şey yaparlar?
Belki de hani Desire Eye'in gelmesini. Desire Eye'de çünkü arkadaşlar muhtemelen 2000 lira civarında bir fiyatlandırmayla gelecek. Zaten de bunu getirmek yerine onu getirelim.
Olabilir.
Üstü dolduracağımıza altı dolduralım tarzında bir yaklaşım da olabilir. Açıkçası olabilir. Firmaların stratejileri ülkeler seviyesinde değişebiliyor. Tam olarak emin değiliz ama One Mate 8 nasıl olması gereken hali bu.
Evet.
Onda hemfikiriz diye düşünüyorum.
Katılıyorum. Herhalde. Ama gülmekten.
O zaman sıradaki haberimize geçelim Ender. Sıradaki haberimiz LG cephesinden. LG'den biz uzun süredir kendi mobil işlemcisini yapmasını bekliyoruz. İki sebepten ötürü. Birincisi LG ve Samsung biliyorsunuz Galatasaray Fenerbahçe gibi. Biri ne yaparsa diğeri illaki onu yapacak. Biri varsa diğeri de muhtemelen o pazarda oluyor. İkincisi ise LG 2 sene önce yaklaşık olarak ARM'dan zaten işlemci lisansını almıştı. Aldım. Bir şekilde o işe gireceklerini söyledi.
Bir süre Odin dedikoduları çıktı üstüne.
Odin dediler sadece akıllı TV'lerde çalışacak bir işlemci yaptıkları söylendi vesaire. Daha sonrasında tabletlere gireceği vesaire bir sürü dedikodu ortaya çıktı. Ama bir şekilde biz ürünün kendisini göremedik. Fakat LG nihayet resmi duyuruyu yaptı ve Nuklu'nun adını verdi. Ki Nuklu'nun da muhtemelen Korece'de bir karşılığı vardır diye tahmin ediyorum. İşlemcisini duyurdu. Bu işlemci hani günümüz koşullarına bakıldığı zaman amiral gemi telefonu koyabileceğiniz bir işlemci değil. Onu peşinden söylemek gerekiyor. Neden? ARM'ın Big Little tasarımını kullanıyor. Yani 8 çekirdek ama 2 küme halinde 2 tane cluster'ımız var. 4 tanesi Cortex A15, 4 tanesi de Cortex A7. Frekanslara bakıldığı zaman frekanslardan çok mütevazı. Cortex A15'leri bari hani 2 GHz civarında çalışırsan diye düşüneceğim ama 1.5-5 GHz yapmışlar. Hani bu...
Bir de yani... niye A15? Biliyorsun A15'i de aslında üstünü çizip A17 yaptılar bir tane.
Gerçi şimdi A15'in hangi revizyonu? Bir de o var.
Büyük ihtimalle yeni bir revizyondur.
Acaba zaten evdeki revizyon R4 mü acaba?
Yani tahmin ediyorum. R5'i çıkmadıysa büyük ihtimalle R4.
Ya R4'tür diye tahmin ediyorum ben.
Bence yani A17 yapsalardı en azından. A17 de önemli.
Ya şimdi bu işlem şöyle bir durum söz konusu. 2 yıldır çalıştıklarına göre
İlla ki eski
muhtemelen
o zamanki
bir işlemciyi
tasarımına...
kullanan mantığı vardır yani. Bu bir başlangıç çünkü öyle değerlendirmek gerekiyor bir yerden sonra da.
Ya belki bir şeyleri çözüp oturttuktan sonra yeni modellerin de gelişmesini hızlandırabilirler. Çünkü standart tasarımı kullanıyorlar yani. Alıyorlar ARM'dan lisansı, tasarımı. Üstüne devam ediyorlar. Herhangi bir özelleştirme olmadığı için teorik olarak geliştirme süreci de daha kısa zaten.
Aynı fikirdeyim. O yüzden... Çok standart bir tasarım zaten. Hani çok özelleştirilmiş bir yapısı yok bu işlemcinin.
Ya belli olmaz. Bu belki gider şeyde çıkar karşımıza. Televizyonda da çıkabilir.
Televizyonda kullanılırsa zaten en güçlü akıllı TV olur.
Aynen öyle. Ben deneme amaçlı bir işlemci olduğunu düşünüyorum ben.
Gerçi en güçlü olur mu şöyle bir şey var. Snapdragon 800 kullanan bazı Çinli TV'ler de var.
Onlar ama nerede bulacaksın da nerede göreceksin?
Lenovo falan. Ya aslında Lenovo da yapıyor öyle bir takım yeni televizyonlar ama sonuçta yok ortada henüz. Onu söylemek gerekiyor. Şöyle bir durum söz konusu. Dediğimiz gibi Cortex A15 çekirdekler 1.5 GHz'de, Cortex A7 olanlarsa 1.2 GHz'de çalışıyor. Yani performans olarak bakıldığı zaman orta seviyelerde gezen performans sunacaktır. Üstünü beklemeyin.
Onun kötü bir telefon kötü olmaz.
Yani. Yok yani orta seviye akıllı telefonlar da güzel iş yapar. Hani şu Snapdragon 400'lerden bir kurtulalım zaten. Tabii yani artık onların cılkı çıktı.
Ya bu zaten o segmente düşerse yıkar ortalığı.
Yani LG'nin ürün gamına bakıldığı zaman zaten arası yok. Ya oraya düşecek ya üst segmente olacak. Yani dolayısıyla bence oraya düşmesi gerekiyor. Hani şöyle 1300 liralık bir telefonda böyle bir işlemcinin kullanılması çok tatlı
şöyle
olur.
Şöyle ucuz yollu bir G3 yapsalar mesela. İçine bunu koysalar bence olmayacak.
İçine koydukları bir telefon var. O da LG G3 Screen adını verdikleri bir telefon. Screen ekran anlamına geliyor biliyorsunuz.
Bu telefon G3 zaten ekran komple ekran.
Bu telefonda zaten 5.9 inçlik bir Full HD IPS ekranı sahip. Ve Nuklon adını verdiği LG'nin bu işlemciyi kullanıyor. 2 GB RAM var. 13 megapikseldi. Optik görüntü sabitlemeli. Kamerası var. Yani G3'ün büyük ekranlı. LG'nin kendi işlemcisine sahip telefon olarak söyleyebiliriz ama LG ve ARM arasındaki işbirliğinin seviyesini de bilmiyoruz. Tabii. Bazı firmalara ARM bitmiş, yani üretimi hazır paketi de verebiliyor. Onu da görmek lazım. Tabii.
Bir de ikinci bilinmeyen bence telefonun LTE Cat 6 desteği varmış. Bunda modem nerede? Ya kendi modemleri mi var?
Kendi modemleri olduğunu hiç zannetmiyorum.
Ha, hele Cat 6 da zor ama hani Koreli yani. Bunlar sağları solları belli olmuyor.
Yani Samsung bile o işe yeni yeni girebilir biliyorsun. Yılların Samsung'u yani bayağıdır.
Cat 5 falan olsa ama. Belki şey derdim. Sokuşturmuşlardır yani bir şekilde modem.
Muhtemelen Qualcomm. 99 Qualcomm'un MD meselesi bir modeme sahip olduğunu düşünüyorum. Hani telefon da güzel olmuş. Telefonun fiyatını bilmiyorum. Türkiye'ye gelir mi onu da hiç bilmiyoruz açıkçası.
Ama neyi biliyoruz fiyatlar, hiçbir şey bilmiyoruz.
Telefonun özelliklerini biliyoruz en azından. Hani 5.9 inç Full HD IPS, işte Nuklon'un işlemcisi, 2 GB RAM, 13 megapiksel kamera. 1300-1400 lira fiyat dersen güzel olur.
Çok güzel olur canım. Yıkılır yani.
3000 mAh'de pil var bu arada onu da güzel. Söylemeden geçmeyelim. Sıradaki haberimiz Huawei cephesinden Ascend Mate 7. İFA fuarında gördüğümüz en güzel akıllı telefonlardan bir tanesi de onu söylemek gerekiyor. Metal kasa, çok güzel çalışan parmak izi okuyucusu gibi. Orada da şöyle bir şanssızlık oldu arkadaşlar. Huawei lansmana giden herkese İFA fuarında Almanya'da telefondan hediye etmiş. Ben hani bir çektiğim videoları işlemek için otel odasında sizlere bir önce yetiştireyim diye ter dökerken çağırdılar aslında. Geleceğim dedim gidemedim çünkü bir önce videoları bitirip yayına vereyim diye.
Üçkağıtçı bana da söylemiyor ben gidemiyorum kardeşim
keşke,
sen git.
Keşke gitseymişim. Hayır ama ben böyle bir şey olduğunu bilmiyordum. Ben böyle bir şey olduğunu bilseydim.
Video işlemeyi falan bırakırdım.
Böyle bir şey olduğunu bilseydim. Hepinizi organize ederdim. Hep beraber gidelim. Çinlilerden önce girelim. Hediyeleri biz alalım derdim.
Aynen. Kısmetliymiş. Ha geçen sene de mesela P6 vermişler galiba.
Ona da gitmedim onu da bilmiyorum.
Ha onu bilseydim bu sefer bir uyanıklık şey kafada bir ampul yanardı. Bak geçen sene P6 vermişler acaba bu sene de.
Geçen sene Samsung'a gitmiştim. 64 GB SD kart vermişlerdi arkadaşlar. Orada 3-4 tane aldım. Yukarıda Allah var. Sen de biliyorsun. Hepinize de dağıttım.
Dağıttım.
Hepinize de dağıttım. Çocuklar siz de faydalanın diye bu işten. Bu sene de Samsung'a gitmek zorunda kaldık. Orada ne var? Bir tane kulaklık verdiler. Level In adı biliyorsunuz belki de bilmiyorsunuzdur. Samsung Level markası altında kendi kulaklıklarını da yapmaya başladı. Hani orada belki Apple Beats kombinasyonuna yola çıkar. Kendi markalarında kulaklık tarafında yaratmak istiyor olabilirler.
Nasıl kulaklık iyi mi?
Aa, kutusunda duruyor. İstersen yani verebilir sana. Bir bakalım. Kulaklığa ihtiyacın varsa.
Yok öyle bir ihtiyacım yok.
Bir incelemesini yapmayı aslında planlıyordum. Ya da bizim sesleri de verebiliriz incelemesini diye. In-ear kulaklık.
In-ear. Ya kulak içi diyemedik. Havamızda.
Dilimiz acı biber sürsünler. Ascend Mate 7'ye geri dönelim. Ascend Mate 7 şu an Çin'de çok popüler bir telefon arkadaşlar. Fabrik dediğimiz kategoride bayağı iyi görüyor. Çünkü malzeme kalitesi, işçilik, genel olarak donanımın başarısına bakıldığı zaman gerçekten çok iyi. Üstünde üstlük parmak izi okuyucusu da hani örneğin HTC One Max'ten çok çok daha güzel
çok
çalışan
daha
bir noktada.
Çalışıyor. Dalga mı geçiyor?
Sadece bir arayüz sorunu var bunlarda ben sana söyleyeyim.
O arayüz işini çözecekler diye ümit ediyorum.
Vanilla Android koy.
Keşke öyle bir şey yapsalar. İkonlar falan böyle şey zaten
göze hoş geliyor aslında.
Göze hoş geliyor. Biraz daha Apple kokuyor. Oradan gelecek insanların daha rahat kullanabileceği bir arayüz. Daha böyle safkan Android seven kişileri de biraz uzaklaştırıcı bir arayüz açıkçası.
Ama tabii kısa süre içerisinde Ascend Mate 7'nin Çin'deki satışları 1 milyonu geçmiş. İnanılmaz bir rakam böyle bir telefon için. Özellikle Çin pazarı ve Huawei markası adına konuşmak gerekirse. Ama zaten telefona bakıldığı zaman...
Telefon yani, çok güzel. Ya biz elimize aldık ya hayran olduk telefonu.
Yani tüm detaylarını bir tarafa bıraktım. 4100 mAh pili var. 4100 mAh.
Doldur kullan.
Boşalmaz ki doldur kullan yani. Bitmez ya 2 gün. Ve böylesine devasa özelliklere sahip. Ki 6
bir de güzel de çalışıyor. Var.
Güzel ama burada ısınıyor yük altındayken. Öyle bir sorun var. O da Huawei'nin kendi işlemcisini yapmasına kaynaklanan bir durum.
Kirin ya ısınmayan telefon mu var Allah aşkına?
Yok ama az ısınan var, çok ısınan var.
Ha, işte onun arasındaki
ya da
falan.
Rakiplerine göre biraz daha serin çalışan var ya da biraz daha fazla ısınan telefonlar var. Ama bu telefon bir önce Türkiye'ye gelsin isterim açıkçası. Görmek de isterim. Hani rekabetçi fiyatla gelirse işte 1700-1800 lira gibi fiyatlardan gelirse ama tutarlarda Note 4 fiyatından getirirlerse hiç şansı yok.
Yok Note 4 gibi bir telefon varken Note 4 oranın kralı kimse kusura bakmasın.
Tablet dendiğinde şu an akıllara Note 4 geliyor.
Tablet deyince nasıl iPad diyorsak tablette de Note 4 yani Note serisi.
Keşke başka markalardan ve modellerden de bahsedebilirsek ama bu işe
ya bu telefon aslında oraya rekabet edebilecek bir telefon ama bu fiyat da değil. Kimse kusura bakmasın. Yurt dışı fiyatı da yüksek. Biliyorsun P7'nin de yurt dışı fiyatı da yüksek.
Ya şöyle bir durum söz konusu. Bu telefonların 2 GB RAM'li versiyonu var. Yani 3 GB RAM'si var. Birisi 500, birisi 600 avro.
Zaten 2 GB RAM'li olanı pahalı, 3 GB olanı çok pahalı.
Yani bu fiyatlandırma ve bu konfigürasyonla bu G3'e rakip olur.
Ya 600 Euro'ya iyi para ya. Kimse kusura bakmasın. 600 Euro'ya bir sürü telefon var.
Yani güzel telefonlar var. Zaten 6 inç bir telefon olduğu için. Aslına bakılırsa tabii 6 inç dediğimiz zaman şimdi bir taraftan da iPhone 6 Plus'ın o büyük kasasını dikkate aldığımızda ona da rakip oluyor bir yerden sonra ister istemez ama.
Şimdi mesela Nexus 6 var. 5.992.
Gerçi onu da ben geçen gün birkaç videosunu daha izledim benim meraktan. O da hani öngördüğüm kadar da büyük değilmiş ya, onu gördüm. Kavisli olması kasayı biraz iri yapıyor arka tarafını ama elde tuttuğunuz zaman şık görünüyor bence.
Ekran boyutu olarak işte kullanılıyor.
Kim ne derse dedin çok güzel bir telefon. Ayrıca onu söylemek gerekiyor.
Motorola yapmış.
Motorola yapmış. Sıradaki haberimiz Philips cephesinden gelmiş Ender.
Eli kulağında mı?
Eli kulağında değil. Bu çıkmış ama Türkiye'ye zaten gelmez. 2K ekranlı bir Philips telefon
Philips,
yapmış.
Valla isteyelim ya. Monitör falan gönderiyorlar. Telefon da yok.
Aurora isminde bir telefon.
Bu Aura zaten...
Aurora.
Aurora. Aurora. Bence bu Aurora.
Peki seni kıyamam. Senin dediğin gibi olsun. Aurora olsun o zaman.
Doğru düzgün okuyalım yani.
Peki tamam. Aurora olsun. Biraz söylesene.
Aurora. Ağzını...
Neyse telefon özelliklerine geçelim. Şimdi Philips yıllardır telefon yapıyor aslında bakılırsa. Philips yıllardır telefon yapıyor elinden aslında.
Tabii canım. Bir telefonlar... ay pili bitmeyen telefonları vardı bunların. Çok
bizim Recep de vardı. Biliyorsun değil mi? Recep bu çok uzun
süre kullandı. Ben ondan önce başka birisinde görmüştüm ama bizim Recep de çok iyi kullandı onu.
Baya baya kullandı. Hakikaten çok uzun süre pili giden telefonlar yaptılar ama bunlar genelde düşük özelliklere sahip olan. Feature giriş seviyesi ya da giriş
şirket
bazı telefonlar. Şirket telefonu. İkinci telefonu.
Evet, alacaksın. Ayda bir şarj edeceksin. Kullanacaksın.
Özellikle Çin pazarı için son 1-2 senedir bunlar hani daha el yüzü düzgün orta şeker Android telefonlar yapmaya başlamışlar. Şimdi Aurora i966'ya bakıldığında 2K ekrana sahip bir telefon var. Tasarımına bakıldığında son derece
çok şık
bir telefon.
Şaşırtıcı derecede şık bir telefon.
Böyle güzel telefonların daha alternatif firmalardan gelmesi de işin ilginç tarafı yani.
Ya bu şekilde bu telefona ulaşalım ya. Bu telefon çok şık duruyor çünkü. O alttaki çizgisi falan, metalinin ön yüzeyin rengi vesaire. Hem içi dolu dolu hem tipi de çok güzel ya. Helal yani, olsun yani.
Snapdragon 801 işlemcisinin AC versiyonu var arkadaşlar. 2.5 GHz'ında çalışan. 3 GB RAM var. 3000 mAh pil var.
Aurora'da.
Aurora 3000 mAh pille geliyor. Gerçekten güzel bir telefon olmuş. Kamera tarafında da 20.7 megapiksellik bir kameramız var. Artık söylemeye gerek yok. Muhtemelen Sony sensörünü kullanıyor.
$600 da çok yani.
$600 dediğin anda orada duracaksın işte.
Ama euro demiyorsun mesela en azından.
Ha demiyorsun ama yani $600 yine çok yüksek bir fiyat.
İyi bir yüksek bir fiyat.
Nexus 6 var işte.
Ama bu fiyat satış fiyatı olduğunu düşünürsen ve hani çok bizim ülkedeki katma değer yani vergileri...
$600 Nexus 6 var diyorum.
Ya tamam var şu
$600 Nexus 6 var yani hani Philips çok güzel bir telefon yapmış ama bu sefer kendisinden beklenen fiyat algısını yakalayamamış.
Evet. $600 yani direkt birebir karşılığında TL olarak da ülkeye gelse...
Ya şimdi $600 diye konuştuğumuz zaman Amerika'da üst seviye Android telefonlarının da fiyatları yaklaşık $600-$650 seviyesinde. Yani bu direkt S5, G3, One M8, Sony Xperia Z2, Z3 bu telefonlara rakip oluyor. Ama hani Philips'in marka algısıyla bu telefonlara rakip olmasın. Bu arada telefonun duvar kağıdı da bana Sony hatırlattı.
Evet.
Sen de aynı izlenim yarattı.
Aynısı canım.
Değil mi?
Hani içinden Sony arayüzü çıkar mı acaba?
Ya sensör Sony. Kamera sensörü.
Bilmiyorum. Parasını verip almış olabilirler yani. Timescape miydi? Neydi onların arayüzünün adı?
Yani hakikaten telefon çok güzel görünüyor. Evet. Onu da söylemek gerekiyor.
Arkasına...
Keşke Türkiye'ye gelse ya bu tür telefonlar. Ya ben böyle alternatifleri görmek istiyorum.
Çok. Kesin. Yani başarılı bir telefon.
Mesela Sharp'ın o Aquo serisi kristal modeli var ya. Neresi çerçeve şekli sahip onun. Amerika'da bütün inceleme editörlerine dağıtmışlar. Keşke Türkiye'de gelse de incelesek telefon hakikaten. Nekin, belli açılardan çok güzel görünüyor.
Nekin de biliyorsun birçok şey var. Hatta biz fuar dönüşünde Nekin başka bir bölümünde çalışan birisiyle tanışmıştık uçakta. Aynen. Onunla biraz sohbet etmiştik. Onların da çok başarılı telefonları var. Seslerimizi duysunlar. Rica ediyoruz. Philips'e de şey yapacağım ben. Bir şekilde ulaşmaya çalışacağım.
Ulaş bakalım. Telefon konusu çok zor ama belki bir ihtimal olursa da güzel olur açıkçası. Onu söylemek
gerekiyor. Ona da bir mobilite tadında burada güzelce bir değerlendiririz.
Konuşuruz. Gelelim A8X işlemcisine. iPad Air 2'nin işlemcisine. Yani Apple hakikaten bizi çok şaşırttı yine. 3 çekirdekli bir işlemci arkadaşlar. Yani biz 2 çekirdek bekliyorduk. Belki çok fazla yani 4 kanal bellek kontrolcüne sahip bir 2 çekirdekli işlemci ama 3 çekirdek ve 2 GB RAM. Apple tüm iOS algısını birden kırdı.
Değişti.
Onu söylemek gerekiyor.
Belleği bekliyorduk artık. Özellikle tablet tarafında çok şikayet ediyordu insanlar. Bu tarayıcının yenilenmesini vesaire. Sayfada 2-3 tane açınca tekrara düşmesi. Belleği bekliyorduk. Şaşırmadık açıkçası da. 3 çekirdeği, 6 çekirdekli işlem grafik birimine de şaşırmadık. 3 çekirdekli işlemciye çok şaşırdı.
Yani sonuçlara bakın. Şimdi bu işlemci 1.5 GHz hızında çalışıyor arkadaşlar ve sonuçlara bakıldığı zaman yani multi-core dediğimiz çok çekirdek değerlendirmesinde Geekbench testinde 4500'ler civarında skor alan bir şey. Yani 2-3 sene öncesinin giriş seviyesinin böyle üstü masaüstü işlemciye kadar performanslı oluyor işlemci.
3 aşağı 5 yukarı evet o kadar.
Yapmış. Tek çekirdek performansına baktığımız zamansa yaklaşık olarak Nvidia Tegra K1'in ki o da çift çekirdekli ama 2.3 GHz'de çalışan bir işlemci. %5-6 arkasında kalıyor. Tabi arada frekans farkı 700-750 MHz bir frekans farkı olduğunu unutmamak gerekiyor. Hani bu açıdan bakıldığı zaman da Apple hakikaten mobil işlemci konusunda yine rakiplerine fark atmış onu söylemeliyiz bence.
Çok başarılı bir işlemci olmuş. Biz işte geçen Apple özelde ve diğer şeylerde konuşuyorduk. Şimdi bu 3 milyar transistör nasıl oldu? O aradaki 1 milyarı kapama hesabını çekirdekmiş. Ben sana şimdi tasarımı çizeyim mi? Zaten çoğu belli oldu da. Cache falan aynı. 3 tane bellek kontrolcüsü. Her çekirdeğe bir tane. Yani 90
fazladan bir tane aslında. Fazladan bir bellek kontrolcüsü koy. Bir de çekirdek koy. Birbirine işte
birbirine bağla.
Aynen.
6 çekirdekli şey doldur işte. Etti sana zaten.
İşte öyle diyorsun da bunu yapan başka firma yok.
Yüzey olarak hayır. O aradaki 1 milyar transistörü dolduruyoruz ya onun için.
He tamam eyvallah. Onu o şekilde
dolduruyoruz. Onu zaten geldi. 2'den 3'e çıktı. Güzel bir taktik olmuş açıkçası. İşlemci tarafını biraz güçlendirmeleri. iOS tarafının çok işine yarayacağına eminim. Grafik zaten...
Yani ben sana şimdi söylüyorum. Skorlara bakıldığı zaman işte A9'u ile alalım örneğin. 4 çekirdek olsun. Frekans 2 GHz'de çıksın. Yani hakikaten bazı iddialar var ya 2017-2018 gibi Apple en azından MacBook Air'da kendi işlemcisini kullanır diye kullanırsın. Bu gelişimle.
Bu hızla giderlerse... Fansız böyle ince şey...
Şöyle kullanırsınız. Alternatif bir MacBook olur o. Video işleyemezsiniz belki. Bir takım şeyler yapamazsınız.
Belli olmaz biliyor musun? Çünkü ben 1-2 sene içerisinde artık şeyi bekliyorum. Bu PowerVR'lar, bu yeni modellerde biliyorsun hep compute özellikleri, hesaplama özellikleri çok gelişmiş yani. Masaüstü tarafına yaklaşmaya başladı.
Ya şöyle yani çok basit işlemler yaparsın belki ama hani uzun bir video projesini işleyemezsin.
Yok tabii ki. Ya MacBook için konuşmuyorum. Ben tablet için şu anda konuşuyorum. Hı-hı. Belki 1-2 sene içerisinde GPU'nun da aktif olarak birçok alanda kullanıldığı bir tablet görebiliriz.
Neden olmasın?
Kamerayı açtım mesela. Üzerine efekt falan eklerken, bir şeyler yaparken, uygulamayı çalıştırırken, yüklerken birçok şey yapılabilir. Yani bunun önü açık zaten şu anda.
Şunu söylemek gerekiyor. Yani hakikaten Apple işlemci konusunda şu an tüm rakiplerinin önünde Intel, Qualcomm, Samsung, da işte yeni eklenen LG ya da uzak doğulu başka firmalar olsun. Hiçbirisi şu an Apple'ın yaptığını yapamıyor. Bu konuda en fikir miyiz?
Intel'i belki aradan biraz böyle
ya Intel için
mobil için konuşursan
eyvallah. Yani, ultra mobil yani. Tamam. Tüketici elektroniğinden tamam. Bahsediyorum. Tabletler ve telefonlar hakikaten bu işlemciler. Ki Apple, yani Apple'ın da 4-5 yıllık deneyime sahip olduğunu görürsek ya. Yani müthiş işler yapıyorlar.
Yapıyorlar.
Hakikaten buradan işlemci tasarım ekibini ayrıca tebrik etmek gerekiyor. Onu da söylemiş olalım.
Destekleyen
oyunlar, Metal API'ni kullanan oyunlar çıktıkça tam bir oyun üstüne dönüşür bu alet.
Aynen öyle.
Fiyatlar keşke biraz daha uygun olsaydı. Herkes alabilseydi en azından. Değil mi?
İnşallah.
Ya, tablet konusunda bana soruyorlar abi tablet yani parası önemli değil. Hangi tablet alayım? Git iPad al diyorum.
Aynen kesinlikle. Tablet eşittir iPad abi.
Yani şu an Android'de tasarım olarak güzel, donanım olarak iyi cihazlar var ama maalesef yazılım tarafındaki sancılar hala devam ediyor. Apple, Google'ın bir oturup ben bir mobil tarafı zaten oturttum da biraz tablete yoğunlaşayım demesi gerekiyor. Çünkü orada ciddi sancılar söz konusu. Kısaca özetlemek gerekirse iPad Mini 3 çok gereksiz bir alet olmakla birlikte iPad Air 2 de çok mükemmel bir alet olmuş. Onu da ifade etmiş olalım. Son haberimiz de Samsung cephesinden. Samsung artık Super AMOLED ekranları giriş seviyesi diyebileceğimiz cihazlarda da kullanmaya başlamış ki bir tanesi bunların Galaxy Core Max adını taşıyor. İlginç tarafı telefon güzel olmuş biliyor musun?
Önden İyi
güzel
duruyor.
Görünüyor. Galaxy S5'den güzel görünüyor.
Tasarım
biraz dikdörtgen, biraz uzun, dar ve uzun bir yapıya sahip olduğu için.
Bir Galaxy Alpha havası var zaten.
Çerçevesi. Bundan sonra çok olacak zaten o hava.
Oradan devam edecekler. Baktığımızda zaten boyut olarak da birbirine çok yakın olduğu için 4.7-4.8. Bu telefon onu çok andırıyor açıkçası. Güzel, hoş görünüşlü bir şey olmuş.
4 çekirdekli 1.2 GHz işlemci var. Modelin açıklamamışlar ama büyük ihtimalle Snapdragon 410 ihtimali söz konusu. QHD ekran var. Belki bunu 720p yapabilirlerdi. Burası sırıtan, hani diğer özellikler çerçevesinde sırıtan tek detay bu gibi görünüyor. Hani 720p yap, belli 2 GB yap bu telefon sonra orta segmentte çok güzel işler yapan bir telefon olur.
Güzel olur. Şu anki fiyat segmenti $200 civarında. Kötü hani değil. Şu haliyle Türkiye'ye 600-700 liradan, 800 liradan gelse gene şey bir telefon olur.
800 lira çok zorlama olur.
800 biraz belki...
600 olur.
600 çok kupon olur. 700'de de bir durup düşünürüz bence.
Ben düşünmem.
Ne 700'e ne var başka?
Ya yani Turkcell T50'ler var, Ofya'da Motorola Moto G'ler var. Hepsini
hepsi aynı o donanım olarak. Bak, yani bir adam öne çıkaracak.
Sonra yazılım güncellemesi, rahat çalışma mesela Motorola Moto G'deki o rahatlığı sen o fiyat segmentinde hangi telefonda gördün?
Yok ama bu telefon Moto G'den daha iyi duruyor kağıt üstünde en azından. İlk versiyonu için konuşuyorum, ikinci Moto G için konuşuyorum.
Yani ben tercihim Moto G'den yine yapardım. Mesela tabii şöyle bir durum söz konusu. Yani Turkcell TL gibi güzel cihazlar var ama orada arttırılabilir hafıza, arttırılamayan hafıza gibi bir takım endişeler de söz konusu ama Hani eğer 600-700 lira bandında 600 liraya Samsung böyle bir telefon çıkarsa zaten bizim konuşup tartışmamıza bile gerek yok. Ama tabii. Bu telefon yurt dışına 200 dolarsa vergisini koy. İşte bir takım ekstralarını koy.
Ederi burada.
700-800'ün üstünde çıkar yine. Yani ama çıkmaması gereken
bir telefon.
Güzel bir telefon olmuş. Samsung'un böyle cihazlar da yapması gerekiyor. Çünkü mobilitenin daha önceki bölümlerinde de söylemiştik. Samsung mobil taraftan para kaybeder hale gelmiş durumda son 2-3 çeyrektir. Üst segmentte pazar çok şişti. İnsanlar alt segmentlerde yani uygun fiyat kategorilerinde ete dişe dokunur donanıma sahip olup fiyatı makul.
İnsanlar rahat. Şunu gördü. Demin bahsettiğim Moto G gibi telefonlar aslında insanların işine yaradığını, işlerini gördüklerini gösterdi. Hani 2500 liralık telefona aldığında telefon seni uzaya götürmüyor. Aynen. İstanbul trafiğinde sıkıştığında işe daha erken götürmüyor. Onu yani bakıldığında genel kullanım ihtiyaçları ki bunları biz de kendimize dahil edebiliriz. Telefon kullanma senaryosunun %90'ı içerisinde ben Moto G'yi çok rahat bir şekilde kullanabiliyorum.
Tabii bütün ihtiyaçlarını görür.
Her ihtiyacımı görüyor aynen öyle.
Dolayısıyla siz de yeni bir telefon alırken hemen en pahalısını almak yerine özelliklerinizle ihtiyaçlarınızı belirleyip önce ihtiyaçlar daha sonrasında bu ihtiyaçları karşılayabilecek gerçekten sizi rahat, konforlu bir şekilde tutabilecek özellikleri belirleyip fiyatınızla cebinizdeki bütçeye uygun telefon satın almanız ve tabii ki bunları yaparken yazılım güncellemesi gibi bir takım ekstra önemli argümanları da dikkate alarak tercihinizi yapmanızda fayda var diyoruz. Ve bu ifademizle birlikte de mobilitenin sonuna geliyoruz. Apple'la başladık, Samsung'da bitirmiş olduk. Bu arada şunu da ifade etmiş olalım. Sony Xperia Z3'ün Türkiye lansmanı gerçekleştirildi. Lansmanla ilgili zaten kapsamlı bir röportajı da sizlerle paylaştık. Artık Sony tarafından inceleme ürünlerini bekliyoruz. Hem Z3 hem de Z3 Compact için. Z3 Compact tablet henüz Türkiye'ye gelme noktasında belli değil. Çünkü vergilendirmeden ötürü fiyat konusunda belli sancıları, endişeleri var Sony tarafının. Ama telefonlar gelir gelmez incelemesinde yine bu ekranlarda sizlerle paylaşıyor olacağız. Evet, lütfen yorum, görüş ve önerinizi videonun altında bizlerle paylaşmayı ihmal etmeyin diyerek bizden şimdi bu kadar. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın.
Hoşçakalın.